Ayrım 9.
Utandım. Kendimden korktum. Ben büyük adam olacağım. Yokuş bitti. Sonra içim birden cız etti. Bizim evin ışıkları. Durdum, seyrettim. İçinde lamba yanan mezar gibi bizim ev. Pencerelerde hareket yok. Sokuldum baktım. Annem yok. Uyumuştur. Babam da sedire yayılıp uyuyakalmış beni bekliyor. Beklesin. Ben odamın penceresinden sessizce girer uyurum. Gittim baktım penceremi kapamış. Peki. Gittim öteki pencereyi hızlı hızlı vurdum. Babam uyandı. Gelip kapıyı açacağına pencereyi açtı. Neredeydin? Diye bağırdı. Bir şey demedim. Cırcırları işitiyordum. Biraz sustuk. Hadi gir içeri gir dedi babam. Durma orada. Pencereden girdim. Karşımda durmuş. Baba bakışıyla bana bakıyordu. Sonra gene başladı. Oğlum, oğlum niye okumuyorsun? Oğlum, oğlum bütün gün sokaklarda ne ediyorsun filan? Birden şöyle düşündüm. Bu ağlayan adamla ne işimiz var bizim anne? Anneme gideyim, uyandırıp böyle diyeyim ve biz annemle bu adamın evinden gidelim. O zaman babamın artık ne kadar üzüleceğini düşününce sıkıldım. Evet ben de suçluyum. Bütün gün sokaklarda gezdim ama merak etme baba bak yarın nasıl çalışacağım. Böyle desem inanmaz da bana. Sonunda susmuş, öyle öfkeli ve ağlamaklı bana bakıyordu. Hemen odama gittim, masama oturdum. Matematik çalışırken gör de beni üzülme baba, tamam mı? Kapıyı da kapadım. Lambam yanıyor. Kapının altından ışığı sızar, görürsün. Demek ki çalışıyorum. Hala kendi kendine söyleniyordu. Biraz sonra babamın sesi kesilince meraklandım. Kapıyı usulca açıp baktım. Yok. Yatmış. Onlar mışıl mışıl uyurken ben çalışayım istiyorlar. Peki madem lise diploması bu kadar önemli bir şey, çalışayım. Bütün gece uyumadan çalışayım. Sabah annemi üzecek kadar çalışayım da görün. Ama hayatta çok daha önemli şeyler olduğunu biliyorum ben. İstiyorsanız anlatırım da. Anne komünistleri, Hristiyanları, Siyonistleri biliyor musun? Aramıza sızan masonları biliyor musun? Carter ve Papa ile Brejnev ne konuştu biliyor musun? Anlatsam dinlemezler ki. Dinleseler anlamazlar ki. Neyse kafamı da bozmadan matematiğe başlayayım dedim. Açtım kitabı. Allah'ın belası logaritmadan kalmıştım. Evet log diye yazıyoruz ve A log AB eşittir A log artı A log B diyoruz. Bu birincisi ve öteki şeyler de var. Teorem diyor kitap. Hepsini bir kere defterime güzelce yazdım. Sonra tertemiz yazdığıma bakma hoşuma gitti. 4 sayfa yazmışım. Ben çalışmasını bilirim. Demek bütün logaritma dedikleri de bu kadarmış. Bir de problem çözeyim şimdi dedim. Bunun logaritmasını al diyor. Log 6 kök içerisinde x eksi b bölü ax artı c. Peki alayım. Baktım sonra deftere yazdıklarımı bir daha okudum. Çok vakit geçti. Ama hangisini hangisiyle bölüp çarpacağım ve neyi neyle kısaltacağımı bir türlü aklıma gelmedi. Bir daha okudum. Neredeyse hepsini ezberleyeceğim. Örnek problemleri nasıl çözmüşler ona da baktım. Ama gene o çirkin şey bana bir şey demiyordu. Çok sinirlendim. Ayağa kalkmışım. Bir sigara olsaydı içerdim şimdi. Sonra oturdum ve elime kalemi aldım çözmeye çalıştım. Ama elim yalnızca defterime karalamalar yaptı. Biraz sonra... Bak Nilgün, defterimin kenarına ben ne yazmışım? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Sonra biraz daha çalıştım ama para etmedi. Sonra biraz daha düşününce aklıma şu geldi. Bütün bu logların ve köklerin aralarında ne biçim bir ilişki olduğunu bilmek neye yarar? Diyelim ki bir gün paramın hesabını ancak logaritma ve kara kökü kullanarak yapabilecek kadar zenginim. Ya da devlet işlerine bakıyorum. Ben o gün bu işlemleri bana yapacak bir katip parçası tutmayı akıl edemeyecek kadar aptal mı olacağım? Matematiği kenara kaldırdım, İngilizceyi açtım ama kafam bozulmuş bir kere. Allah belasını versin. Gene şu Mr. and Mrs. Brown diye düşündüm. Aynı resimler, her şeyi bilen ve düzgün yapan aynı insanların soğuk ve mutlu suratları. İngilizmiş bunlar. Ütülü ceketleri ve kravatları var. Sokakları da tertemiz. Biri oturuyor, öteki kalkıyor. Derken bizim kibritlere benzemeyen bir kibrit kutusunu masanın üstüne, altına, içine, yanına koyup duruyorlar. On, in, under ve neydi ben bu saçmalıkları da ezberlemek zorundayım. Yoksa içeride horul horul uyuyan piyangocu oğlum okumuyor diye dövünür. Üstlerini kapayarak ve tavana bakarak ezberledim. Ezberledim ve sonra birden sinirim bozulunca kaptığım gibi kitabı yere çaldım. Lanet olsun. Masadan kalktım, pencereden dışarı çıktım. Ben bunlarla yetinecek insan değilim. Bahçenin köşesinden karanlık denize ve karanlığın içinde tek başına yanıp sönen köpekli adanın o fenerine bakınca biraz rahatladım. Aşağı mahallenin bütün ışıkları sönmüş. Yalnızca sokak lambalarıyla derinden derine uğuldayan cam fabrikasının ışıkları var. Sonra bir de bu sessiz geminin kırmızı ışığı. Bahçe kurumuş ot kokuyor. Belli belirsiz toprak ve yaz kokuyor sessiz bahçe. Yalnızca cırcırlar var. Kiraz bahçelerinin uzak tepelerle, kuytu köşelerin ve bağlarla zeytinliklerin ve ağaç altı serinliğinin kör karanlıkta da var olduğunu hatırlatan arsız cırcırlar. Sonra dikkatle dinleyince yelken kaya yolunun oradaki çamurlu suyun kurbağalarını da duyduğumu sandım. Ben hayatta çok şey yapacağım. Yapacaklarımı düşündüm. Savaşları, zaferleri, yenilgi korkusunu ve umudu ve başarıyı ve şefkat göstereceğim zavallıları ve kurtaracağım başkalarını ve acımasız dünyada alacağımız yolu. Aşağı mahallenin ışıkları sönük, hepsi uyuyorlar. Uyuyorlar hepsi. Budala, anlamsız zavallı düşler görüyorlar ve burada hepsinin üstünde uyanık bir ben varım. Ben yaşamayı çok seviyorum ve yatıp uyumaktan nefret ediyorum. Yapılacak o kadar çok şey var ki, düşündüm. Sonra pencereden içeri girdim. Çalışamayacağımı anladığım için elbiselerimi çıkarmadan yatağa yattım. Sabah kalkar başlarım. Aslında İngilizce ve matematiğe son 10 günün yeteceğini düşündüm. Kuşlar dallarda başlayacak ve sen kimsecikler yok diye tenha plaja gideceksin Nilgün. Ben de gelirim. Kim karışabilir bana? Önce uykum kaçacak, yüreğim gene beni boğacak sandım. Sonra anladım uyuyacağımı. Uyandığımda güneş koluma vuruyordu ve gömleğim ve pantolonum ter içindeydi. Hemen kalktım, baktım, daha annemle babam kalkmamış. Mutfağa gittim, ekmek peynir yiyordum ki annem geldi. Neredeydin? Nerede olacağım? Buradaydım dedim. Bütün gece de çalıştım. Aç mısın dedi. Çay yapayım, ister misin oğlum? Yok dedim. Gidiyorum zaten şimdi ben. Nereye böyle sabah sabah uykusuz? Biraz gezeceğim dedim. Açılırım. Sonra gelip gene başlayacağım çalışmaya. Tam çıkıyordum, baktım bana acımaya başlamış. Ha anne dedim. Bana bir 50 lira verir misin? Biraz kararsız baktı. Sonra ah dedi. Ne yapacaksın gene parayla? Peki peki. Babana söyleme. İçeri odaya gitti geldi. 2 20'lik ve bir de 10 lira. Teşekkür ettim. Odama gittim. Pantolonumun içine mayomu giydim. Babam gürültüden uyanmasın diye pencereden çıktım. Sonra dönüp baktım. Annem öteki pencerenin kenarından bana bakıyor. Merak etme anne. Ben hayatta ne olacağımı biliyorum. Asfalttan aşağı yürüdüm. Yanımdan yokuş yukarı hızla çıkan arabalar geçiyor. Kravatlarını takmış, ceketlerini kenara asmış herifler saatte 100 kilometreyle sabah İstanbul'a dolap çevirmeye ve birbirlerini kazıklamaya koşarlarken beni görmüyorlar bile. Benim de sizin taktığım yok. Kravatlı ve boynuzlu beyler. Daha plajda kimsecikler yok. Biletçi ve bekçi de daha gelmediği için para vermeden girdim. Lastik ayakkabılarıma kum dolmasın diye dikkatle ta kayaların oraya ve plajın bittiği ve bir evin duvarının başladığı yere kadar yürüdüm ve duvarın güneş görmeyen köşesine çöktüm. Kapıdan girince Nilgün'ü buradan görürüm. Durgun denizin dibini seyrediyorum. Çurçurlar, yosunlar arasında salınarak dönüyorlar. Dikkatli kefaller en ufak kıpırtıdan kaçarlar. Nefesimi tuttum. Çok sonra biri paletlerini ve maskesini taktı, suyun içinde tüfeğini kurdu ve hadi kefallerin peşinden gitti. Bu boktan heriflerin kefallerin peşine düşmesine sinir oluyorum. Sonra su gene duruldu ve kefalleri ve kaya balıklarını gördüm. Güneş üzerime vurdu sonra. Küçükken buralarda onların eski ve tuhaf eviyle bizim tepedeki evden başka hiç ev yokken Metin, Nilgün ve ben buraya gelirdik ve ben yarı dizime kadar suya girerdim ve çurçur ya da horoz bina tutmak için beklerdik. Ama gele gele gene bir kaya balığı gelirdi. At gitsin derdi Metin. Ama yemi yemiş. Kıyıp atamam ben. Kutuma koyarım. Sonra kutuya da su doldurunca Metin alay ederdi. Ben cimri değilim oğlum derdim ben. Nilgün de belki duyar belki duymazdı. Ben cimri değilim. Ben o yemin hesabını o kayadan soracağım derdim. Metin kaya balığını saklıyor, oltasının ucuna da kurşun değil, vida somunu bağlamış. Baksana şuna Nilgün, ne cimri. Çocuklar derdi Nilgün, o balıkları sonra gene denize atın, yazık derdi, olmaz mı? Onlarla arkadaşlık zordur, bilirim. Kaya balığının çorbası olur, içine patates soğan atarsın. Sonra bir yengeci seyrettim. Hep bir şeylerle uğraştıkları için bu yengeçler düşünceli ve dalgındır. O ayağını ve kıskacını niye öyle oynatıyorsun şimdi sen? Sanki bütün bu yengeçler benden çok şey biliyorlar. Doğuştan birer ihtiyar ukala hepsi. Karnı bembeyaz o yumuşak yavru yengeçler bile ihtiyar. Sonra suyun yüzü kıpırdadı ve dibi gözükmez oldu ve kalabalık yavaş yavaş girip çıkmaya başlayınca iyice bulandı. Kapıya bir baktığımda elinde çanta içeri girmişsin sen Nilgün. Plajın bu yanına geldin, bana doğru yürüdün. Geldi, geldi ve birden durdu ve üzerindeki sarı elbiseyi çıkardı. Ve ben bikinisi maviymiş derken bir havlu serdi ve birden uzanıp gözükmez oldu. Sonra çantasından bir kitap çıkarıp okumaya başladı. Kitabı havada tutan elini ve başını görebiliyordum. Düşündüm. Terledim. Çok zaman geçti. Hala okuyor. Sonra serinlemek için yüzüme su vurdum. Daha çok zaman geçti ve hala okuyordu. Gitsem, merhaba Nilgün desem diye düşündüm. Ben denize girmeye gelmiştim. Nasılsın? Kızar diye düşündüm. Nedense benden bir yaş büyük olduğu aklıma geldi. Sonra giderim başka zaman. Sonra Nilgün kalktı, denize yürüdü. Güzel olduğunu düşündüm. Birden atladı ve yüzmeye başladı. Düzgün yüzüyor. Eşyalarının orada kaldığını aldırmadan açılıyor. Merak etme Nilgün, ben bakıyorum o eşyalara. Çünkü hala arkasına dönüp bakmadan açılıyordu. İstese biri gider karıştırır eşyalarını ama ben göz kulak oluyorum. Eşyalarına bir şey olmaz. Sonra kalktım, Nilgün'ün eşyalarının yanına gittim. Kimsenin de baktığı yok. Zaten Nilgün benim arkadaşımdır. Eğildim, çantasının üzerinde duran kitabın kapağına baktım. Bir Hristiyan mezarı ve başında ağlayan iki ihtiyar var. Babalar ve oğullar yazıyor. Kitabın altında o sarı elbise var. Bakalım çantasında ne var? Yalnızca merak ettiğim için kimse de görüp yanlış anlamasın diye hızlı hızlı karıştırdım. Bir krem kutusu, kibrit, güneşten ısınmış anahtar, bir başka kitap daha, cüzdan, firketeler, bir küçük yeşil tarak, kara gözlükler, havlu, Samsun paketi ve bir başka küçük şişe. Baktım Nilgün hala uzakta yüzüyor. Kimse yanlış anlamasın diye her şeyi olduğu gibi bırakıyordum ki birden o küçük yeşil tarağı aldım ve cebime koydum. Kimse görmedi. Yeniden kayalara gittim, bekledim. Sonra Nilgün denizden çıktı. Hızlı hızlı yürüdü. Havlusuna sarındı. Sanki benden bir yaş büyük akıllı bir kız değil de bir küçük kız. Sonra kurulandı. Biraz çantasını karıştırdı. Aradı ve sonra birden sarı elbisesini giyip hızla gitti. Bir an şaşırdım. Benden kaçmak için yapıyor sandım. Sonra koştum. Arkasından baktım, eve gidiyor. Kestirme yapıp önüne çıkmak için tam koşuyordum ki birden saptı ve şaşırdım. Çünkü arkama düştü ve sanki bu sefer o beni izliyordu. Bakkalın önünden sağa saptım ve bir arabanın arkasına gizlenip ayakkabılarımı bağlarken baktım. Bakkala girdi. Yolun öte yanına geçtim. Eve dönerken karşılaşıyor oluruz. Aklıma geldi. Cebimden çıkarır veririm. Nilgün, bu tarak senin mi derim. Evet, nereden buldun der. Düşürmüşsün derim. Benim olduğunu nereden anladın der. Yok, öyle demem. Yolda düşürdün. Düşürürken gördüm, aldım derim. Ağacın altında bekliyordum. Çok terlemiştim. Biraz sonra bakkaldan çıktı, bana doğru geliyor. İyi, ben de bakkala doğru yürüyordum da. Sonra yüzüne bakmadım, önüme bakıyordum. Demin bağladığım lastik ayakkabılarıma. Birden başımı kaldırdım. Merhaba dedim. Ne güzelmiş diye düşündüm. Merhaba dedi, hiç gülmedi. Ben durdum ama o durmadı. Eve mi gidiyorsun Nilgün dedim. Sesim bir tuhaf çıktı. Evet dedi ve başka bir şey söylemeden yürüdü gitti. Güle güle diye bağırdım arkasından. Sonra bir daha bağırdım. Recep amcaya selam söyle. Utandım. Dönüp bir peki bile demedi. Orada öyle durup arkasından baktım. Niye böyle yaptı? Belki de her şeyi anlamıştır diye düşündüm. Ama anlaşılacak ne var? Yolda karşılaştığımı çocukluk arkadaşına insan selam vermez mi? Tuhaf, düşüne düşüne yürüdüm. Dedikleri gibi, insanlar artık bir başka oldu. Bir selamı bile esirgiyor artık insanlar. Sonra cebimde 50 lira var diye düşündüm. Artık Nilgün'ün evine varmış olduğunu düşündüm. Ne düşünüyordur? Bir telefon edeyim, her şeyi anlatayım ona dedim. Bana eskisi gibi selam versin. Ben başka bir şey de istemiyorum senden. Telefonda ne diyeceğimi düşüne düşüne yürüdüm. Seni seviyorum da derim. Ne var? Başka şeyler de düşündüm. Sokaklarda plaja giden iğrenç insanlar. Dünya ne karmakarışık. Postaneye girdim. Rehberi alıp baktım. Darwinoğlu Selahattin ailesi yazmışlar. Cen Kıyı Caddesi 12. numarayı karıştırmayayım diye bir kağıda yazdım. 10 lira verip bir jeton aldım. Kulübeye girdim. Telefonu çevirdim. Ama en son numaraya gelince parmağım 7 yerine 9'u çevirdi. Kapatmadım da. Yanlış numara çaldı. Ben hala kapatmayınca 10 liralık jeton gürültüyle kutuya düştü ve açıldı. Alo dedi herhangi bir kadın sesi. Alo neresi dedim. Ferhat Bey'in evi dedi. Kimsiniz? Bir dost dedim. Biraz konuşmak istiyorum. Buyurun dedi ses. Meraklandı. Ne için? Önemli bir şey için dedim. Ve ne diyeyim diye düşündüm. 10 liram gitmiş. Kimsiniz siz diyordu o. Ferhat Bey'e söylerim dedim. Versene sen kocanı. Ferhat mı dedi. Kimsiniz siz? Evet. Onu versene sen bana dedim. Kulübenin camından baktım. Memur meşgul. Birine pul uzatıyor. Kimsiniz siz diyordu hala. Seni seviyorum dedim. Seni seviyorum. Ne? Kimsiniz siz? Ulan sosyetik orospu. Memleketi komünistler ele geçiriyor. Siz hala yarı çıplak. Orospu. Ben seni... Kapattı. Ben de yavaşça kapattım. Baktım. Memur pul parasının üstünü veriyor. Sakin sakin dışarı çıktım. Bana bakmadı bile. Hiç olmazsa 10 lira boşa gitti diye dertlenmeyeceğim. Postaneden çıktım. Yürüdüm ve düşündüm. Daha 40 liram var. İnsan 10 lirayla bu kadar eğlenebiliyorsa 40 lirayla bunun 4 katı eğlenebilir. Buna matematik diyorlar ve anlamadığıma karar verdikleri için beni bir yıldır bekletiyorlar. Peki beyler, ben beklemesini bilirim. Sonunda siz pişman olmayın. 13. Nilgün Hanım plajdan döndü. Faruk Bey de onu bekliyordu. Oturdular. Kahvaltılarını verdim. Biri gazetesini okuyordu, öteki uyukluyordu. Konuşup gülüşerek yediler. Sonra Faruk Bey iri çantasını aldı, Gebze'ye arşive gitti. Nilgün de kümesini oraya okumaya çekildi. Metin hala okuyordu. Kahvaltı sofrasını toplamadan yukarı çıktım, büyük hanımın kapısını vurup içeri girdim. Ben çarşıya iniyorum büyük hanım dedim, bir şey ister misiniz? Çarşı dedi, burada çarşı mı var? Yıllar önce dükkanlar açılmıştı ya dedim. Biliyorsunuz işte. Ne istersiniz? Bir şey istemem onlardan dedi. Öğleye ne vereceğiz? Bilmem dedi. Yenilecek bir şey yap. Aşağı indim. Önlüğümü çıkardım. Fileyi, boş şişeleri, mantarları aldım gidiyorum. Yenilecek şeyin ne olduğunu değil ne olmadığını söyler. Eskiden düşünerek bulmak bana düşerdi. Ama 40 yıl geçti artık. Biliyorum ne yediğini. Hava ısınmış terliyorum. Sokaklarda kalabalık başlamış ama hala İstanbul'a işe yetişenler var. Yokuşu çıktım, evler seyrekleşti, bahçeler ve kiraz ağaçları başladı. Kuşlar da hala ağaçlarda. Keyifliyim ama yolu uzatmadım. Toprak yola girdim, az sonra evlerini ve tepesindeki televizyon antenini gördüm. Nevzat'ın karısıyla Cennet teyze inek sağıyorlar. Kışları buhar çıkarken seyretmesi hoş olur. Nevzat da işte oradaymış. Evin öbür duvarına yasladığı motosikletine eğilmiş. Gittim. Merhaba dedim. Merhaba dedi ama dönüp bakmadı. Motosikletinin bir yerine parmağını sokmuş kurcalıyordu. Biraz sustuk, sonra laf olsun diye bozuldu mu dedim. Yok canım dedi. Bozulur mu bu? Motosikletiyle övünür ve gürültüsüyle bütün mahalleyi birbirine katar. 2 yıl önce bahçıvanlıktan ve sütten kazandığı parayla aldı. Sabahları motosikletiyle süt dağıtır ama ben bize bırakma diyorum. Ben gelir kendim alırım. Ahbaplık ederiz. 2 şişe getirmişsin. Evet dedim. Faruk Beyler geldiler de. Peki koy şuraya. Koydum. İçeriden huni ve ölçeği getirdi. Önce ölçeğe koyuyor sonra huniden şişeye. 2 gündür kahveye gelmiyorsun dedi. Bir şey demedim. Ha dedi. Aldırma canım sen o arsızlara terbiyesizler. Düşündüm. Sahi o gazetenin yazdığı doğru mudur acaba dedi sonra. Var mıdır öyle bir cüceler evi? Gazeteyi hepsi okumuş. Sen de hemen küsüp gittin dedi. O arsızlara kızılır mı hiç? Nereye gittin? Sinemaya. Ne vardı dedi, anlatsana. Anlattım. Bitirdiğimde şişelerin hepsini doldurmuş, mantarlamaya başlamıştı. Mantar bulunmuyor dedi. Pahalandı. Kötü şaraplara artık plastik koyuyorlar. Ben de mantarları kaybetmeyin diyorum. Kaybederseniz 10 lira. Çünkü ben Pınar Süt değilim. İşinize gelmiyorsa çocuklarınıza ilaçlı süt içirirsiniz. Hep söyler bunları. Cebimden Faruk Bey'in verdiği mantarları çıkaracaktım. Nedense birden vazgeçtim. Yalnızca sevinsin diye. Her şey çok pahalılandı dedim. Öyle dedi. Şişeleri hızlı hızlı doldururken heyecanlandı. Pahalılıktan, geçmiş iyi güzel zamanlardan söz etti. Sıkıldım, dinlemedim. Bütün şişeleri doldurup kutuya yerleştirdikten sonra ben bunları dağıtacağım dedi. İstiyorsan seni de eve bırakayım. Pedalına basıp motosikletini gürültüyle çalıştırdı, oturdu, haydi diye bağırdı. Yok diye seslendim, yürüyeceğim. Peki dedi, motoruyla fırlayıp gitti. Asfalta çıkana kadar arkasına bıraktığı toza baktım. Utandım da ondan. Süt şişeleri filmde yürüyorum. Biraz sonra dönüp arkama baktım. Nevzat'ın karısıyla Cennet teyze hala sağıyorlar. Cennet teyze vebayı görmüş derdi annem. Veba günlerini anlatırdı. Korkardım. Bahçeler ve cırcırlar bitti, evler başladı. Yıllarca hiç değişmeyen yerler. Sonra eylüllerde ava gelmeye başladılar. Arabaların içinden deliler gibi fırlayan besili, azgın köpekleriyle onlara yaklaşmayın çocuklar, vururlar.